Ayrım 11, sayfa 111. Ama 367. gece olunca demiş ki, böylece altın anahtarla açılan odanın kapısı önüne geldim ve yaşlı adamın bana yasaklamış olduğundan ötürü elimle bile dokunmayı göze alamadan uzun uzun bu kapıya baktım. Ama sonunda ruhumu dolduran meraka dayanamadım ve altın anahtarı kilide sokarak kapıyı açtım ve korkuya kapılarak yasak yere sokuldum. Oysa gözlerimle korkunç bir görüntü izlemekten uzak, üzerine her çeşit değerli renkli taş da kakılmış, zemini olan ve ortasında yöresinde bulunan ve her birinin ötüşü kenarlarına uyumlu seslerle yansıyan hoş cıvıltılı altın kuşların gagalarından su akıttıkları gümüş bir havuzun olduğu bir oda gördüm. Bu havuzun kenarında çepeçevre baş döndüren çeşitlilikte renkleri olan ve serin gölgesi suya düşen ağaçlardaki meyvelerinkilerle uyuşan hoş kokulu çiçek tarhları vardı. Bastığım toprak zümrüt ve elmas tozundaydı ve o harika havuzun karşısında bulunan bir tahtın önüne kadar uzanıyordu. Bu taht tek bir yakuttan yontulmuş olup bahçeden aşıp havuza yansıyan soğuk kızıl ışıltılar saçıyordu. Ben gidip öğelerinin saf birliğinden doğan bu sade şeylerin önünde kendimden geçerek durdum ve tavanlığı kırmızı ipekten olan yakut taht üzerine oturdum ve orada bu taze görüntünün hayranlık içindeki ruhuma sızması için bir an gözlerimi kapadım. Gözlerimi yeniden açtığımda havuza doğru beyaz tüylerini silkeleyerek üç zarif güvercinin yıkanmak üzere ilerlediklerini gördüm. Gümüş havuzun geniş kenarlarına sıçradılar ve hayran gözlerimin karşısında kucaklaşıp binlerce öpücüklerle oynaştıktan sonra sırtlarından bakir tüy giysilerini çıkarıp ay kadar güzel üç genç kız görünümünde Yasemin çıplaklıklarıyla belirdiler. Ve hemen kendi aralarında binlerce oyun ve çılgınlıklara girişmek üzere suya daldılar. Bazen gözden kayboluyorlar, bazen de büyük parlak çalkantılar arasında yeniden ortaya çıkıyorlar ve su üzerinde sadece bir alev gibi parlayan saçları görülerek yeniden gözden kaybolmak üzere kahkahalarla gülüyorlardı. Bu görünüm karşısında ey Belkıya kardeşim, kafamın içinde aklımın yüzmekte olduğunu hissettim ve artık heyecanıma egemen olamayarak şaşkın havuza doğru koştum ve ey genç kızlar, ey ay parçaları, ey sultanlar diye haykırdım. Genç kızlar beni görünce birer korku çığlığı attılar ve yeğeninlikle sudan çıkarak tüy giysilerine koştular ve çıplaklıklarını bunlarla örtüp havuza gölgesi düşen ağaçların en yükseği üzerine uçtular ve oradan bana bakarak gülmeye başladılar. Bunu görünce ağaca yaklaştım, başımı kaldırarak onlara, "Ey sultanlarım, size yalvarıyorum, söyleyin bana siz kimsiniz?" Ben Kabil hükümdarı Benişalan kabilesinin başı Şah Taygımsun oğlu Can Şah'ım dedim. O zaman içlerinden en genci ve de güzelliği beni en çok büyülemiş olanı bana, biz Elmas Saray'da oturan Şah Nasır'ın kızlarıyız. Buraya sadece gezmek ve eğlenmek niyetiyle geldik dedi. Ben de öyleyse ey hanımım, bana acı da oyunu benimle tamamlamak için ağaçtan aşağı in dedim. O da bana, acaba ne zamandan beri genç kızlar genç delikanlılarla oynayabiliyorlar ey Canşah? Her durumda beni iyice tanımak istiyorsan babamın sarayına kadar izlemen gerek dedi. Ve bu sözleri söyleyerek ta içime işleyen bir bakış fırlattı ve iki kız kardeşiyle gözlerimin önünden uçup kayboldu. Bunu görünce ben umutsuzluğun sınırında büyük bir feryat kopardım ve bayılarak ağacın dibine düştüm. Orada ne kadar zaman kaldığımı bilmiyorum ama yeniden kendime gelince kuşların sorumlusu yanı başımdaydı ve yüzüme çiçek suyu serpiyordu. Gözlerimi açtığımı görünce bana, çocuğum, benim sözüme uymamanın sana neye mal olduğunu görüyorsun. Ben sana bu adanın kapısını açmanı yasaklamamış mıydım dedi. Ben yanıt olarak hıçkırıklar koparmaktan başka bir şey söyleyemedim. Sonra doğaçlamadan şu dizeleri okudum. Yüreğim uyumlu bedeni olan bir genç kıza hayranlıkla doldu. Tüm endamlar içinde hayranlık uyandıran onunkidir. Güldüğü zaman dudakları, yakutları kıskandırır. Saçları güzelim yuvarlak kalçaları üzerinde sallanır. Kaşlarının yayından fırlattığı oklar uzaktan bile olsa bana ulaşır ve iyileşmez yaralar açar. Ey onun güzelliği, sen rakipsizsin ve Hint'in tüm güzelliklerini siler geçersin. Bu dizeleri okuyup bitirince yaşlı kişi bana başına geleni anladım. Sen buraya bazen yıkanmak üzere gelen güvercinler gibi giyinmiş genç kızları görmüşsün dedi. Ben de onları gördüm. Baba, senden babaları Şah Nasır ile oturdukları Elmas Sarayı'nın nerede olduğunu bana söylemeni rica ediyorum dedim. O da oraya gitmeyi düşlememen gerek çocuğum. Çünkü Şah Nasır Ecinlilerin en güçlü başkanlarından biridir ve de sana evlenmek üzere kızlarından birini vereceğinden de büyük kuşku duymaktayım. Sen kafanı ülkene dönme hazırlıklarına yorsan daha iyi olur. Bu çabanı bana saygılarını sunmak üzere yakında gelecek olan kuşlara seni tavsiye ederek ve sana yol göstermelerini sağlayarak kolaylaştıracağım diyerek yanıt verdi. Ben de ona sana teşekkür ederim baba ama benimle konuşan genç kızı yeniden göremeyeceksem ana babamın yanına dönmeyi reddederim diye yanıt verdim. Bu sözleri söyleyerek yaşlı adamın ayaklarına kapandım ve güvercin şeklinde giyinmiş genç kızları yeniden görmenin yolunu bildirmesi için kendisine yalvardım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 368. gece olunca demiş ki, güvercin şeklinde giyinmiş genç kızları yeniden görmenin yolunu bildirmesi için kendisine yalvardım. O zaman yaşlı adam bana elini uzattı ve ayağa kaldırarak, görüyorum ki yüreğin genç kızın ateşiyle yanıp tutuşuyor. Ben sana onu yeniden nasıl bulacağını anlatacağım. Ağacın arkasına saklanarak genç kızların dönmesini sabırla bekleyeceksin. Onların soyunup havuza girmelerini izleyeceksin ve hemen tüy giysilerini alıp saklayacaksın. O zaman tatlı diller dökerek sana yaklaşacaklar. Binlerce okşayışlarla ve son derece nazik sözlerle tüylerini geri vermen için sana yalvaracaklar. Ama sen seni yumuşatmalarından kendini koru. Çünkü bu durumda bir daha genç kızları göremezsin. Aksine onlara tüylerini geri vermeyi kesinlikle reddet. Ve onlara size giysilerinizi vermek isterim ama şeyh gelmeden bunu yapamam de. Ve gerçekten onları çapkınca oyalayarak benim gelmemi bekle. Ben de her şeyin senin arzuna göre oluşmasının yolunu bulurum dedi. Bu sözleri duyunca kuşların saygın sorumlusuna çok teşekkür ettim ve o uyruklarını kabul etmek üzere kendi odasına çekilirken hemen koşup ağaçların ardına saklandım ve orada onların gelişini oldukça uzun zaman bekledim. Sonunda kanat vuruşları ve havai gülüşler duydum ve üç güvercinin havuzun kenarına indiklerini ve kendilerini gözeten birileri olup olmadığını anlamak için sağa sola bakındıklarını gördüm. Sonra benimle konuşan öteki ikisine döndü ve onlara, ''Kardeşlerim bahçede saklanmış biri olduğunu sanmıyorsunuz ya. Daha önce gördüğümüz genç adam ne oldu acaba?'' dedi. Ama kız kardeşleri ona, ''Ey Şemsa, kafanı bu kadar yorma, haydi çabucak bizim gibi yap.'' dediler. Ve üçü birden tüylerinden soyunup suya dalarak hemen gümüş gibi beyaz ve dokunulmadık binbir delişmen oyun oynamaya başladılar. Ben de üç mehtabın suda yansıdığını gördüğümü sandım. Onların havuzun ortalarına kadar yüzmelerini bekledim. Sonra ayağa kalkıp yıldırım hızıyla ileri atıldım ve sevdiğim genç kızın giysisini elime geçirdim. Benim bu kaçırma davranışıma üç korku çığlığı yanıt verdi. Çılgınca eğlenmeleri sırasında üzerlerine gelinmesinden utanarak suya büsbütün girdiklerini ve sadece başlarını suyun üzerinde bıraktıklarını ve yalvaran bakışlarla bana doğru döndüklerini gördüm. Ama o zaman ben de bu kez onları ele geçirdiğimden kendimden emin havuzun kenarından geri çekilerek ve elimdeki tüy giysiyi muzaffer bir tavırla sallayarak onlara gülmeye başladım. Bunu görünce ilk kez benimle konuşmuş olan ve adı Şemsa olan kız bana ''Nasıl oluyor da genç adam sana ait olmayan bir şeyi ele geçirmeye cesaret ediyorsun?'' dedi. Ben de ''Ey güvercinim havuzdan çık gel yanıma konuşalım.'' dedim. Kız ''Ey güzel delikanlı seninle pekala konuşurum ama çılçıplak ve bu halde havuzdan çıkmam. Bana giysimi verirsen sudan çıkıp seninle konuşmayı vaat ederim. Hatta beni okşamana ve istediğin kadar öpmene izin veririm.'' dedi. Ona ''Ey gözümün nuru, ey hanımım, ey güzeller sultanı, ey ciğer köşem, eğer bana sana giysini geri verirsem kendimi kendi ölümle ölüme teslim etmiş olurum. Bunu yapamam, hiç değilse dostum kuşların sorumlusu şeyh gelinceye kadar beklemeliyim.'' dedim. Bana peşinde olduğun sadece benim giysim olduğuna göre biraz uzaklaş ve başını biraz öteye çevir de havuzdan çıkmama ve kardeşlerimin beni giydirmesine fırsat ver. Hiç değilse bana tüylerinden bir kısmını verirler de en gerekli yerlerimi örterim dedi. Ben de bak bu olur işte dedim ve uzaklaşıp yakut tahtın gerisine gizlendim. O zaman iki büyük kız kardeş ilkin sudan çıktılar ve çabucak giysilerine büründüler. Sonra en sık tüylü kanatlarından bazılarını kopararak bunlardan küçük bir önlük yaptılar. Sonra da küçük kardeşlerinin sudan çıkmasına yardım edip bu önlükle en gerekli yerini örttüler. Ve bana şimdi gelebilirsin diye seslendiler. Ben de bu ceylanların önlerine koşarak gittim ve alıp kaçmasın diye giysilerini sıkıca tutup kendimi sevimli Şemsa'nın önüne atarak ayaklarına sarıldım. Bunu görünce beni ayağa kaldırdı, giysilerini geri vermem için binlerce ince şey söyledi ve binlerce kez beni okşadı. Ama ben onun arzusuna kendimi kaptırmamak için direndim ve onu yakut tahta doğru götürüp dizlerimi alarak oturdum. Bunun üzerine o da elimden kurtulamayacağını anlayınca benim arzularımı yanıtlamaya karar verdi ve kollarını boynuma atarak öpüşüme öpüşle, okşamalarıma okşayışla karşılık verdi. O sırada kız kardeşleri kimsenin içeri girmemesi için yörelerine bakınarak bize gülümsüyorlardı. Biz bu durumdayken koruyucum şey kapıyı açıp içeri girdi. Bunu görünce ona duyduğumuz saygıyla ayağa kalktık. Onu karşılamak için ilerledik ve saygıyla ellerini öptük. O vakit bizden oturmamızı rica etti ve sevgili Şemsa'ya doğru dönerek ona "Kızım, seni çılgınca seven bu genç adamı seçmiş bulunduğundan ötürü çok sevindim. Bil ki gerçekte ünlü bir kökenden gelmektedir. Babası Afganistan hükümdarı Şah Taygamus'tur. Bu birleşmeyi kabul etmekle iyi ettin. İnşallah baban Şah Nasır da uygun görüşünü senden esirgemeyecektir dedi. Kız da işittim ve itaat ettim diye yanıt verdi. Bunun üzerine şeyh ona eğer gerçekten bu birleşmeyi kabul ettinse bana bu hususta yemin et ve eşine sadık kalacağını ve onu hiç bırakmayacağını vaat et dedi. Güzel Şemsa da hemen ayağa kalktı ve saygın şeyhin önünde yemin etti. Bunu görünce şeyh bize yüceler yücesi Tanrı'ya birbirinize bağlanmanızdan dolayı şükredelim çocuklarım. İnşallah mutlu olursunuz. İkiniz için de dua ediyorum. Şimdi artık birbirinizi özgürce sevebilirsiniz. Ve sen ey Canşah şimdi ona giysisini geri verebilirsin. Çünkü artık seni hiç terk etmeyecektir dedi. Ve bu sözleri söyledikten sonra şeyh bizi halılar ve şiltelerin ve de güzel meyveler ve başkaca lezzetli şeylerle dolu tepsilerin bulunduğu bir salona soktu. Şemsa da kız kardeşlerine kendisinden önce babalarının sarayına dönüp ona evlendiğini ve benimle birlikte saraya dönmek üzere olduğunu haber vermelerini rica ettikten sonra büyük bir nezaket gösterdi. Hatta meyveleri kendi eliyle soyup benimle paylaşmak istedi. Bunu izleyerek sevincin son sınırlarına ulaşarak birbirimizin kollarında yattık. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 369. gece olunca demiş ki, bunu izleyerek sevincin son sınırına ulaşarak birbirimizin kollarında yattık. Sabahleyin ayağa ilk kalkan Şemsa oldu. Tüyden giysisine büründü ve beni uyandırarak iki gözümün arasından öptü ve bana, Elmas Saray'a gidip babam Şah Nasır'ı görmenin zamanıdır. Haydi kalk da çabuk giyin dedi. Hemen sözünü tuttum, hazır olunca gidip kuşların sorumlusu şeyhin elini öptük ve ona çok teşekkür ettik. Bunun üzerine Şemsa bana, şimdi omuzlarıma bin ve sıkı tutun çünkü tüm hızımla yol alacaksam da yolculuk biraz uzun sürecek dedi. Koruyucumuza veda ettikten sonra beni omuzlarına aldı ve havalardan şimşek hızıyla geçtik ve kısa sürede beni Elmas Saray'ın yakınında bir yere indirdi. Ve oradan yavaşça saraya doğru yol aldık. O sırada Şah'ın görevlendirdiği ecinliler bizim gelişimizi gidip kendisine haber verdiler. Şemsa'nın babası ve ecinlilerin hükümdarı Şah Nasır beni görünce büyük bir sevinç duydu, beni kollarına aldı ve göğsüne bastırdı. Sonra beni şahane bir onur giysisiyle donatmalarını buyurdu ve başıma tek bir elmastan yontulmuş bir taç koydu. Sonra da alıp eşimin anası Melike'nin yanına götürdü. O da bana memnunluğunu bildirdi ve kızını seçimini benim kişiliğimde yaptığı için tebrik etti. Sonra kızına epeyce bir miktarda değerli taşlardan armağanlar verdi. Zaten bunlardan sarayda bol miktarda vardı. Ve ikimizi de hamama yolladı. Orada yıkanıp gül suyu, misk, amber ve kokulu yağlar süründük. Bütün bunlar bizi çok rahatlatmıştı. O zaman ben de karımı kendi ana babama tanıtmak istediğimi söyledim. Şah ve Melike kızlarından ayrılacaklarına çok üzülmekle birlikte planımı onayladılar. Ve her yıl bir kez gelerek onlarla bir süre kalacağımız üstüne benden de söz aldılar. Sonra Şah bize üzerinde 200 erkek ve 200 dişi ecinlinin yer alabileceği kadar büyüklükte şahane bir tahtraven yaptırdı. İkimiz de bunun üzerine çıktık, bize hizmet vermek üzere ayrılan her iki cinsten 400 ecinli de basamaklarda yer aldı ve başka ecinlilerden oluşmuş büyük bir orduda taşıyıcılık etti. Son vedalarda bulunduktan sonra tahtrevanla birlikte göklere ağdılar ve gökyüzünü öyle bir hızla aştılar ki 2 yıllık mesafeyi 2 günde aldılar. Ve kazasız belasız babamın Kabil'deki sarayına ulaştık. Annem babam beni yeniden bulma ümidini büsbütün yitirdikten sonra döndüğümü görünce ve eşimi hayranlıkla seyredip onunla hangi koşullar altında evlendiğimi öğrenince sevincin son sınırına ulaştılar. Beni ve sevgilim Şemsa'yı gözyaşlarıyla sarılarak öptüler. Ve hatta zavallı anneciğim öylesine duygulandı ki düşüp bayıldı ve eşim Şemsa'ya ait olan bir büyük şişe gül suyu sayesinde kendine geldi. Dönüşümüz ve evlenmemiz dolayısıyla verilen bütün şenlikler ve şölenler bittikten sonra babam Şemsa'ya seni hoşnut edebilecek ne yapabilirim kızım diye sordu. Zevkli ve alçak gönüllü olan Şemsa da ona ey bahtı güzel şah sadece ikimiz için derelerin aktığı bahçede bir köşküm olmasını isterdim diye yanıt verdi. Şah babam da hemen gerekli emirleri verdi ve kısa bir zaman süresinde köşkümüze ve bahçemize sahip olduk ve orada mutluluğun son sınırında yaşamaya başladık. Bir yıl böylece bir zevk denizi ortasında geçtikten sonra karım Şemsa Elmas Saray'da ana babasını ziyaret etmek istedi ve bana oraya her yıl gidip onlarla birlikte bir süre kalmak üzere verdiğim sözü hatırlattı. Ben ona karşı çıkmak istemedim çünkü onu çok seviyordum. Ama ne yazık ki bu lanetli yolculuk nedeniyle felaket bizi yerden yere vuracakmış. Hizmetçi ecinilerimizin taşıdığı tahtirevana bindik ve her gün bir aylık yol alarak ve geceleri bir kaynak yakınında ya da bir ağacın gölgesinde dinlenerek büyük bir hızla yolculuğa koyulduk. Böylece bir gün tam şu anda bulunduğumuz yere geceyi geçirmek üzere indik. Ve karım Şemsa önümüzde akmakta olan şu nehirde gidip yıkanmak istedi. Onu alıkoymak için elimden geleni yaptım. Akşamın serinliğinde suyun çok soğumuş olabileceğini ve bunun sonunda da hasta olacağından söz ederek. Ama o beni dinlemedi ve esirilerden birkaçını da yanına alarak birlikte yıkanmaya gitti. Nehrin kıyısında soyundular ve suya girdiler. Şemsa birçok yıldız arasında beliren bir ay gibi görünüyordu. Orada kendi aralarında şakalaşıp oynaştılar. Ama ansızın Şemsa bir ıstırap çığlığı kopardı ve esirelerinin kollarına düştü. Onlar da kendisini hemen sudan çıkarıp kıyıya taşıdılar. Ama onunla konuşup ilgilenmek isterken ölüverdi. Esireler de bana topuğundaki bir su yılanının ısırık yerini gösterdiler. Bu görünüm üzerine baygın düştüm ve bu durumda o kadar uzun süre kalmışım ki beni de ölü sanmışlar. Ama ne yazık ki Şemsa'dan sonra onun uğrunda ağlamak ve gördüğün mezarı yaptırmak için yaşamam gerekliymiş. İkinci mezara gelince zavallı sevgilimin mezarının yanında yaptırdığım benimkidir. Şimdi yaşamımı gözyaşları içinde onun anılarına gömülerek ve reddettiğim saltanatımdan benim için çöle dönmüş dünyadan uzak bu ölümcül tenha sürgün yerinde eşim Şemsa'nın yanı başında uyuyacağım anı bekleyerek geçiriyorum. Kederli yakışıklı delikanlı, Belkiya'ya öyküsünü anlatıp bitirince yüzünü elleri arasında saklayarak hıçkırmaya başladı. Bunu gören Belkiya ona, ''Vallahi kardeşim senin öykün öyle şaşırtıcı, öyle olağan dışı ki ben tüm serüvenler arasında oldukça olağanüstü olan kendi serüvenimi unuttum. Allah acına dayanma gücü versin, kardeşim ve ruhunu unutmakla zenginleştirsin.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.